Ayrım 27.
Bir hafta tatil yapmak istediğini söyledi. Ara sıra arıyor. Telefon ederse söylerim, arasın sizi. Bana mutlaka telefonunu ver. Çok önemli. Şaka yapmıyorum Cynthia. Mutlaka görüşmeliyim kocamla. Nerede olduğunu bilmiyorum. Biliyorsundur. Hadi canım, ver numarasını. Yemin ederim bilmiyorum. Beni ararsa elimden geleni... Çat diye kapattı telefonu Aylin. Bir müddet yatağın üstünde gözlerini tavana dikip yattı öylece. Olanlara bir türlü inanamıyordu. Kötü bir rüya gördüğünü hayal ediyordu. Birazdan uyanacak, bu kabus bitecekti. Ama kabus hiç bitmedi. Aylin belki bir saate yakın yattığı yataktan kalktı. Aynanın karşısına oturup yüzünü inceledi. Orta yaşa şiddetle karşı koymasına rağmen artık geç gözükmeyen bu yüz, yaşadığı şokun da etkisiyle iyice çökmüştü. Yüzünü buruşturarak kalktı aynanın önünden, duşa girdi. Soğuk suyun altında dakikalarca durdu. Sanki akan sular üstüne yapışmış kötülükleri alıp götürüvereceklermiş gibi bir türlü çıkamadı duştan. Üşüdü, niye üşüdüğünü anlayamadı önce. Sonra birden fark etti, buz gibi suyun altında duruyordu ne zamandır. Sıcağa çevirdi suyu, bu kez de tenini yakan sıcak suya direndi inatla. Vücudundan dumanlar yükseldi, buğu içinde kaldı banyo. Neden sonra çıktı duştan, kurulandı, giyindi. Yine aynanın karşısına geçip uzun uzun itinayla makyaj yaptı. Fondötenini, pudrasını, allığını sürdü, gözlerini boyadı, kirpiklerini rimelledi. Dudaklarının kenarına kalemle bir çizgi çekip içini parlak bir tonla doldu. Durdu, saçlarını kabarttı, gözlerini kısarak neticeye baktı. Duş öncesinden çok farklı duruyordu. Biraz önceki yaşlı, bitkin, çökük kadın gitmiş, Aylin yine o yaşı belli olmayan çekici kadınlar kategorisine dahil olmuştu. Rahat bir nefes aldı. Dış görüntüsünü tamir etmişti ama içinin de tedaviye ihtiyacı vardı. Hemen bara gidip bir şeyler içmeliydi, hemen. Fort Sill'e geldi geleli ilk defa içki içme ihtiyacını hissettiğini düşündü. İçki içmişti elbette, eli boş kalmasın diye. İkram edilen bir kadehi geri çevirmemek için ara sıra ya bir kadeh beyaz şarap ya da buzlu tonikli bir bardak cin yudumlamıştı. Ama kendiliğinden canı içki çekmemişti hiç. Allah belanı versin Joe, dedi dişlerinin arasında. Barda arkadaşlarının arasına karışınca kendini biraz daha iyi hissetti. ''Oo, bugün ne kadar hoş görünüyorsunuz yarbay,'' dedi uzun boylu, yakışıklı albay Karsten. ''Bundan böyle artık hep hoş görünmem gerekecek,'' dedi Aylin. ''Koca aramaya başlıyorum.'' ''Sizin bir kocanız yok muydu?'' ''Vardı ama galiba artık yok.'' ''Eh, koca aramak için çok uzağa gitmenize gerek yok. Burası erkek dolu. Beni de bir aday olarak listenin başına yazıverin yarbay Radomisli.'' Aylin'in keyfi yerine gelmişti. Barın önüne toplanmış subaylara iç içkilerini ikram edeceğinin müjdesini verdi. ''Neyi kutluyoruz?'' diye sordu işlerinden biri. ''Yeni bir dönemi,'' dedi Aylin. Hepsi kadehlerini kaldırıp Aylin'in yeni döneminin şerefine içtiler. Akşamın sonuna doğru Aylin'in pırıltısı sönmeye başladı. Başı çatlarcasına ağrıyor, midesi bulanıyordu. Kimseye veda etmeden ayrıldı, odasına döndü, yatağına uzandı. Buraya geldi geleli başı hiç ağrımamış, Türkiye'den getirttiği optalidollardan hiç kullanmamıştı. Sakla zamanı gelir zamanı diye düşündü. Yahu şu bizim Türklerin ne kadar gerçekçi atasözleri var. Amerikalılarda hiç böyle cuk oturmuş laf yoktur, dedi kendi kendine. Güldü. Nasıl olsun ki, dedi ilk kez. 200 yıllık milletin atası yok ki atasözü olsun. Zorlukla kalktı yataktan, çekmecelerin içinde optolidonlarını aradı, musluğun başına avucuna doldurduğu suyla yuttu iki tane, yine uzandı yatağa. Joe'nun mektubu gözlerinin önünde dans etmeye başladı. Kocasının soğuk, sevimsiz, duygudan, dostluktan, sevgiden bir yudum nasibini alamamış, nezaketsiz mektubu. Gözlerinden akan yaşlar, yüzünde ince siyah yollar çizerek aktılar çenesine doğru. Aylin içini yakan acıyı gözyaşlarıyla akıttıktan sonra Irene'i ve Laurie'yi aradı telefonla. Irene'in hiçbir şeyden haberi yoktu, şaşırdı kaldı. Uzun uzun konuştular. Aylin mektubu almamış gibi davranmak istediğini söyledi. Hiçbir işe yaramaz, dedi Irene her zamanki pratik zekasıyla. Bir süre bekler, sonra ikinci mektubunu yazar. Sonuna kadar kaçamazsın ya mektuplardan. Bence bir an evvel göğüste bunu ve konuşarak, anlaşarak, dostlukla işini halletmeye çalış. Belki de unutur gidersiniz bu mektubu. Laurie çok daha duygusal yaklaştı olaya. Bunun bir kızgınlık anında yazılmış olabileceğini söyledi. Hafta sonu Newbie ile mutlaka Oklahoma'ya gelmeliydiler. Zaten ne zamandır Newbie'yi tanıştırmak istiyordu Aileen'i. Sakın üzülmesindi. Kafa kafaya verir, her şeyi hallederlerdi. Newbie müthiş bir adamdı. Mutlaka bir çözüm, bir çıkar yol bulurdu. Evini kim bilir kaçıncı kere aradı. Uzun uzun çaldırıp kapattı telefonu. Joe ondan kaçıyordu. Mesajlarını bile duymamak için önlem almıştı. Bu işte bir kadın parmağı olmalı diye düşündü Aileen. Doğru düşünmüştü. Aileen'in daha evden ilk ayrıldığı anlarda karışmıştı bu işe bir kadın parmağı. Aileen şaşkınlığını ve acısını hakkıyla yaşayamadı. Mektubu almasından birkaç gün sonra hapishanede yatan mahkumlardan biri için özel bir toplantıya çağrıldı. Tatsız bir durum var Yarbay Radomisli dedi albay. Hapishanedeki mahkumlardan biri hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Teğmen Jones kesinlikle hapishane duvarları arasında kalması gereken azılı bir katildir. Ama öyle de olsa kanunlar bize onun bakımını yapmamızı emrediyor. Hastaneye nakletmek istemiyorum. Bazı midevi rahatsızlıkları olmuş. Kimseyle irtibat kuramıyor. Belki sizin gibi deneyimli bir doktor sayesinde bu sorunu çözebiliriz. Öğleden sonra gider bakarım dedi Aileen. Adamı gördükten sonra bana bilgi verin dedi albay. Dosyasını inceleyebilir miyim? Dosyası şu anda burada değil. Ben onu görmeye gitmeden lütfen dosya elime geçsin. Onu bugün görebilir misiniz? Öğleden sonra görürüm. Dosya yetişmeyebilir. O zaman görüşmeyi yarına ertelerim. Albay bir süre gözlerinin içine baktı Aileen'in. Dosya olmadan hastayı görmeyi kabul edemem efendim dedi Aileen. Hastanın hangi teşhisle yatırıldığını ve geçmiş klinik bu durumunu bilmem şart. El yordamı ile olmaz bu işler. Pekala, dosyayı hazırlatır yollatırım. Aileen neden dosyanın hazırlanmasının zaman alabileceği üstünde durmadı. Kafası Joe ile meşguldü. Orada hapishanesine ilk defa gideceği için biraz heyecanlanmıştı. Ertesi gün son anda gelen dosya koltuğunda Jones'u görmeye gitti. Hapishane müdürünün Aileen'in geleceğinden haberi vardı. Aileen'i güler yüze karşıladı ama mahpusun yanına tek başına girmesine itiraz etti. Çok tehlikelidir. 5 tanesi kesin, 8 cinayet işlediği sanılıyor. Son derece saldırgan bir adam. Sizi yalnız bırakamam yanına. Ben gerekirse yardım çağırırım. Kusura bakmayın ama olmaz. Sizin güvenliğinizden ben sorumluyum. Aileen müdürle münakaşa ederek vakit kaybetmek istemiyordu. Adamın dediği gibi yanına iki gardiyan alarak indi aşağı kata, kocaman anahtarlarla kocaman demir kapıları açıp Aileen'i uzun koridorlarda yürüttüler, kapıları açıp kapattılar, merdivenlerden indirip değişik koridorlardan geçirdiler ve nihayet onu içinde bir masa ve iki iskemle olan dar ve uzun bir odaya soktular. Heyecanla bekledi. Birazdan karşısına elleri zincirli, saçları kazınmış, hapishane giysili genç bir adam getirdiler. Gardiyanlar duvarın dibine gidip durdular. Merhaba dedi Aileen. Benim adım Radomisli. Yarbay Radomisli. Kötü kötü baktı Jones. Konuşmaktan hoşlanmadığını biliyorum Jones. İstemiyorsan konuşma. Ama seni sancılarından kurtarmak için teşhis koymamız lazım. Ben sana doğruları söyledikçe sen başını salla. Tamam mı? Jones'un kılı kıpırdamadı. Konuşmayanlara çatmak da benim kaderim oldu diye düşündü Aileen. Sancı midenin sağ tarafına mı saplanıyor? Hiç oralı olmadı adam. Sol tarafına? Gaz gibi, bıçak saplanmış gibi keskin. Tüm karnının içinde ağrı burada mı? Şu tarafta mı? Eliyle kendi karnını gösteriyordu. Patla be, apandisitin dağılsın da gör. Başını salladı Jones. Apandisitten şikayetçisin. Yani sen de farkındasın bunun. Adam hayır anlamına salladı başını. Ha anladım. Ölmek istiyorsun. Apandisitin patlayınca öleceksin güzelce. Adam evet anlamına başını salladı. Ben senin yerinde olsam ölümün kolayını seçerdim. Başkalarına hık diye ölüm ikram etmiş biri ne diye acılar içinde kıvrana kıvrana pisliğine bellenip ölsün? Sen değil miydin komşunu bir bıçak darbesiyle temizleyen hiç acı çektirmeden? Sevgilini de tek kurşunla yollamışın öteki tarafa. Apandisit nasıl patlar bilir misin? Hiç hoş değil. Bence iyileş ve elektrikli sandalyede adam gibi öl. Duvarın dibine sinmiş gardiyanlar şöyle bir kıpırdadılar. Çantasından bir sigara çıkardı Aylin. Sen de içer misin diye sordu. Hadi al bir tane. Öyle şaşkın şaşkın bakma. Senin katil olman beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren seni öldürmeye iten nedenler. Bak onları bilmeyi çok isterdim. O nedenleri öğrenebilmek için senin yaşamanı da çok isterdim. Ben onları senin sayende öğrendikten sonra ikimiz de çok şey kazanırdık. Sen belki yaşamını, ben de senin gibileri ölümden döndürebilecek bilgiyi. Ama ne yazık ki sen beni kendindeki bilgi kaynağından mahrum bırakarak şu dört duvar arasında geberip gideceksin bu durumda, dedi. Sigara paketi hala elinde, adama uzatılmış duruyordu. Bir tane çekip aldı Jones. Aylin önce adamınkini sonra kendi sigarasını yaktı. Hiç konuşmadan sigaralarını içmeye başladılar. Gardiyanlara bir tabla getirsenize, dedi Aylin. Getiremeyiz. O halde külünü yere sil Jones. İzmariti de yere atıp söndür, buyurdu Aylin. Jones aynen öyle yaptı. Haydi Jones, bana derdini söyle. Sadece mideni kemiren ağrıları değil, kafanı, ruhunu, yüreğini kemirenleri de. Derdini söylemeyen çare bulamaz. Aylin adamı ayağa kaldırıp mide nahiyesinde bazı yerlere bastırdı. Ağzını açtırıp diline baktı. Seni muayene eden dahiliyecinin teşhisine ben de katılıyorum. Ama sana ayrıca bir hap daha yazdım. Alırsan pişman olmazsın. Hadi şimdilik eyvallah. Beni özlersen çağırmamazlık etme, dedi. İki gün sonra hapishaneden telefon ettiler. Jones Aylin'i görmek istiyordu. Terapi saatinden sonra 3-4 hastanın randevularının bitmesini iple çekti Aylin. Arabasına atlayıp hapishaneye koştu. Akşam eve gelince ilk iş Laurie'yi aradı. Canım sakın yanlış anlama, dedi. Hem seni çok özledim hem de Newbie'yi tanımayı çok istiyorum. Ama bu hafta çok önemli bir işim çıktı. Bütün hafta sonu çalışmak zorundayım. Yeni bir proje mi Aylin? Yeni bir hasta. Sen Kuzuların Sessizliği filmini görmüş müydün? Evet. İşte şimdi benim de bir Hannibal'ım var, dedi. Yani seri cinayet işlemiş bir katilim mi var? Aynen öyle. Onun tedavisini üstlendim. Her gün bir görüşme yapmalıyım. Hiç ara vermeden. Anlıyorsun değil mi? Dondu kaldı Laurie. Senden başka birini bulamadılar mı Hannibal'in tedavisi için, diye sordu. Ben onu tanıdıktan sonra özellikle istedim tedavisini üstlenmeyi. Başkalarını öldürebilenler intihara yeltenenlere benzemez. Dikkatli ol, dedi Laurie. Jones'un adı Aylin ile Laurie'nin arasında Kuzuların Sessizliği adlı filmdeki Anthony Hopkins'in canlandırdığı katili atfen Hannibal olarak kaldı. Laurie sık sık telefonla arıyor ve soruyordu. Hannibal nasıl? Gayet iyi. Bu hafta ellerindeki zincirleri çözdürebildim nihayet. Nasıl yaptılar bunu? Hani yasaktı? Çözmeleri icap etti çünkü Hannibal'e kalem kağıt verdim. Bazı şeyleri çizerek anlatıyor. Çok güzel çizgisi var. Bir heykeltıraştan sonra bir de ressam. Aylin, bir ben kesat çıktım senin hastaların arasında. Hiçbir şey olamadım. Sen dünya tatlısı, akıllı, çalışkan bir kız oldun. Benim de en yakın dostumsun, yetmez mi? Şimdilik idare ediyor, dedi Laurie. Hannibal'e selam söyle, bana bir at çiziversin. Aylin, Archibald P. Jones ile haftada en az iki kez görüşmeye devam etti. Uzun koridorların, kilitli kapıların ardında, zincir ve anahtar şakırtılarından ve ayakkabıların taşlarda çıkardığı gürültüden başka hiçbir sesin duyulmadığı steril bir odada, kafasının içindeki cehennemle küçücük bir odaya tıkılmış genç adama tarifi çok zor duygularla bağlanmıştı. Jones'un apandisit ameliyatının üstünden 3 ay geçmişti. 3 ay sonra midesindeki ağrılar yeniden başladı. Uzman hekimlere göre bu ağrılara neden olabilecek hiçbir bulgu, hiçbir neden yoktu. Yine Aylin'e devretmişlerdi Jones'u. Onunla artık yanlarında gardiyanlar olmaksızın görüşebiliyorlardı. Gardiyanlar demir parmaklıklı kapının dışında bekliyorlardı onları. Tehlike anında çalması için de bir zil vermişlerdi Aylin'e. Hiçbir zaman kullanmayacağına inanıyordu Aylin zili. Bir dostluk gelişmişti. Aylin o daracık aralıktan bakarak dostluğunu bozmadan kendine ait olmayan sırları karıştırmaya çalışıyordu. Sanki ellerini kapkara bir perdenin arkasına uzatmış, ne notaları ne de tuşları görmeden piyano çalmaktaydı. Şu ana kadar hep doğru tuşlara basmıştı ama bir hata, tek bir hata o kara perdeyi başına geçirebilirdi. Hannibal, Aylin'e bir şeyler çizip veriyor. Aylin de hem şehir hem de hastane kütüphanesinden evine taşıdığı kitaplarına gömülüp okuyor, araştırıyordu. Sonra yine yolunu tutuyordu hapishanenin. Archie, şu resim, bak şu resme, bu sensin değil mi? Öldürürken gülüyorsun. Archibald P. Jones melul melul baktı. Öldürmek sana zevk mi veriyor Archie? Hoşuna gittiği için mi öldürüyorsun? Nasıl bir duygu bu? Orgazmik mi? Bir rahatlama duygusu mu? Sevişirken aldığın haz gibi mi? Archibald sallanmaya başladı iskemlesinde, huzursuzdu. Şimdi de şu çizdiğine bakalım. Bu ne? Yumurta mı? Ne bu böyle? Bir şeyler daha çiziştiriyordu genç adam. Bir ilaç kutusu, haplar, bir hap bu. Hapın içine kurşun resmi çizdin. Ve şu resimde birini öldürüyorsun. Devam et Archie, çiz oğlum, çiz. Öldürüyorsun ama senin karnındaki de ne böyle? Karnında bir hap var. Archie'nin sallanması hızlandı. Archie, sen öldürmeden önce hap içtiğini mi anlatmaya çalışıyorsun? Archibald P. Jones çizdi, çizdi, daha daha çizdi. Hiç durmuyordu kalemi. Sonra birdenbire durdu. Aylin çizdiği eskizleri ve kalemi aldı elinden. Artık dinlenebilirsin canım. Bana çok şey anlattın. Bir sürü formül ve ipucu verdin. Bu formülleri çözmek ve sırrını bulmak şimdi benim işim dedi. Aylin karargahta arşivlere inip bazı dosyalara bakmak istediğini söyledi görevliye. Kompüterin başına geçip oturdu. Bir saat, iki saat geçti. Ekrana bakmaktan gözleri yanmaya başladı Aylin'in. Devamlı notlar alıyordu. Archie, şimdi beni dikkatle dinle. Seni kurtarmak üzereyim. Seni hem hapisten hem de sebepsiz karın ağrılarından kurtarabilirim. Eğer bana yardımcı olursa. Kalemi eline aldı Archibald P. Jones. Aylin uzanıp kağıdı çekti önünden. Yok, bugün çizmek yasak. Bugün konuşmamız gerekiyor. Konuşmamız şart Archie. Hiç karnın ağrıyor numaraları yapma bana. Yutmam. Konuşmak istemiyorsan başını salla. Evet veya hayır anlamına. Archie kalemi ağzına sokup sinirli sinirli kemirmeye başladı. Sen ateş hattına yollanırken hap mı alıyordun? Bir nevi cesaret hapı. Başını önüne eğdi Archie. Bu hap alışkanlık yaratıyor ya da öldürmek bir alışkanlığa dönüşüyor. Savaşırken ya da öldürürken yakaladığın o üstünlük duygusunu, o heyecanı bir daha yaşamak istiyorsun. Çok yanlış olduğunu, bunun seni ölüme götüreceğini bildiğin halde önüne geçemiyorsun. Öyle değil mi Archie? Tıpkı bir esrarkeşin esrardan vazgeçememesi gibi. Onun için mi bu karın ağrıların? Dönüşü olmayan bir yola itilmişsin. Şu anda suçlu sensin ama esas suçlu, ilk suçlu, en suçlu sana o hapı içiren, seni ateşe süren kimse o. Aylin'in Anibal'in ellerini boğazına doğru uzattığı doktorunun cebindeki zili çalmakla çalmamak arasında bir an tereddüte düşüşü, çalarsa o kurtulacaktı, çalmazsa belki Archie. Artık sırrını bildiğime göre aynı zevki tadamayacaksın. Boşuna öldürmeye kalkma beni Archie. Archie'nin elleri boğazındaydı Aylin'in. Çaldı zili, gardiyanları o anda içeride gördü. Uçtular mı, odaya mı ışınlandılar? Bu kadar çabuk nasıl girdiler içeri? Yaka paça çekip ayağa kaldırdılar Archie'yi. Boynunu ovuşturdu Aylin. Pes etmedim Archie, yine geleceğim. Beni öldürmek değil, korkutmak için böyle yaptığını biliyorum. Haydi git dinle, biraz da düşün. Bu sefer bir insan yerine içindeki caniyi öldürmek istemez misin? Tekrar arşivlere indi Aylin, görevli değişmişti. Kompüter şifrelerini vermemekte direndi. Aylin hiç pes etmedi. En otoriter sesiyle görevlinin ona hemen yardımcı olmasını emretti. Bu kez daha uzun kaldı kompüterin başında. O akşam ordu kafeteryasında Fort Sill'e geldiğinden bu yana yakın arkadaşlık kurduğu, çok güvendiği ve sevdiği bir meslektaşı olan binbaşı Finch'i arayıp buldu. Finch, bana ayırabilecek zamanın var mı? Olmaz olur mu? Yarın sabah. Şimdi. Şimdi mi? Hayrola, bir şey mi var? Hemen görüşmek istiyorum seninle. Gel masaya geçelim Aylin, dedi binbaşı Finch. Yok, burada çok gürültü var. Bana gidelim. Ne oldu kuzum? Arabam kapıda. Hadi gel, yolda anlatırım, dedi Aylin. Binbaşı peşinde hızlı hızlı yürüdü kapıya. Evde alelacele içki doldurdu bardaklara. Eline günlerdir tuttuğu notları aldı. Finch'le berjere oturup pufu yakınına çekti. Burnunun dibine girdi adamın. Söyleyeceği tek bir kelimeyi bile kaçırmamak için kulak kesildi. Şimdi anlat bakalım dostum, dedi. Ordu elindeki askerleri denek olarak nasıl kullanır? Birçok yoldan, dedi Finch. Bunu illa bu gece mi öğrenmek istiyorsun? Bir tez hazırlıyorum da bu bilgiyi de kullanmam lazım. Orduda araştırmalar 3 koldan yürütülür. Nükleer, kimyasal ve elektronik alanlarda. Düşmanı etkilemesi planlanan projeler geliştirilir. Mesela elektronik olarak sinir sistemine yönelik çökertici dalgalar şuur kaybına, kusmaya neden olabilir. Ya nükleer deneyler? Elbette nükleer deneyleri ordu kendi vatandaşlarının üstünde denemez ama bir tekniker oynadığı aletin tehlikesinin farkında olmayabilir ve herhangi bir küçük yanlışlıkta AIDS virüsünün de böyle laboratuvarda üretilirken laboratuvarlara yanlışlıkla bulaştığı söylentileri var, dedi Aylin. Varsayımlar üstüne tez üretemeyiz Aylin. Bunlar sadece söylentiler. Peki ya kimyasal çalışmalar? Aylin, tüm bunlar yarını bekleyemez miydi? Gecemi bu sorunlar için mi harcadım benim? Daha sorularım bitmedi ki. Başka şeyler de öğrenmek istiyorum. İyi de seni öyle heyecan içinde görünce çok önemli bir şey var zannettim. Ah kadınlar, hepiniz her arzunuz anında yerine getirilsin isteyen şımarık mahluklarsınız, dedi Finch. Aylin, Finch'in bardağına bir parmak viski daha koydu. Aylin bir hafta sonra hazırlığını tamamlamış albayın karşısındaydı. Bu bilgileri nasıl edindiniz Radomisli, dedi albay. Dosyalara girdim. O dosyalar gizlidir. Herkesin el atması yasaktır. Orduda görevli, yarbay rütbeli bir doktora da mı yasaktır? Arşiv görevlisi sizin gibi düşünmedi. Hata etmiş. Gizlediğiniz nedir? Gizlediğimiz hiçbir şey yok. Her orduda değişik deneyler yapılır. Vatanın üstün menfaatleri için yapılır bu işler. Evet, doğrusu da bu herhalde. Ama ben bu tür deneyleri ve uygulamaları kendim okuyunca çok etkilendim. Örneğin savaşta karşı tarafın gözlerine patlatılan ışıklardan dolayı sadece geçici körlük olur zannediyordum. Oysa kalıcı körlük vakaları da olmuş. Bunlar sizi niye ilgilendiriyor Radomisli? Özür dilerim, benim ilgi alanım bu değildi. Ben buraya A.P. Jones adlı bir er hakkında konuşmak için geldim, dedi Aylin. Bugüne kadar arasının çok iyi olduğunu zannettiği albaydan kendine doğru dostça olmayan bir elektrik yayılıyor gibi geldi ona. O zaman Jones'un durumunu görüşelim. Sizi ilgilendirmeyen alanlarda dolaşmayın lütfen yarbay, dedi üstü. A.P. Jones düşmana kahramanca saldırabilmesi için ona yutturulmuş bazı ilaçların yan etkisi altında kalmış albayım, dedi Aylin. Yani ordu kahraman yaratayım derken cani üretir duruma düşmüş. Sözlerinizi dikkatli kullanın yarbay. Şimdi siz de beni dikkatle dinleyin albay, dedi Aylin. Cesaret hapı yutmamıştı ama kanındaki Giritli Deli Paşa'nın genlerinin hareketlendiğini, şakaklarının zonklamaya başladığını hissediyordu. 20 dakika sonra kapıda bekleyen er, albayın odasından çıkarken yarbay Radomisli'nin sinirli bir sesle "Bu bilgileri gerekli yerlere aktarmak benim görevim," dediğini duydu. Aylin, Hannibal'in hem tedavi etmek hem de suçsuzluğunu ispat etmek kaygısıyla koşuşturup dururken Joe ile olan durumunu askıya almış gibiydi. Yakında ordu ile yapmış olduğu kontrat süresi doluyordu.